16. kısım, sayfa 168. Saat 17. Elini çabuk tutmalıydı. Hala birkaç saati vardı. Sonra Tan'la ilgili iki soruşturma için yeni ekipler oluşturulmuş olacaktı. Bu durumda o da Reisenbach'ta en ufak bir bilgiye ulaşamayacak ve yasal olarak faaliyet gösteremeyeceklerdi. Ama önce dosyaları iyice okumalıydı, olaylarla bütünleşmeliydi. Kurbanları daha yakından tanımalıydı. Kol saatini önüne koydu ve alarmını 18'e ayarladı. İlk dosyayı açtı. Marion Cantelo, 22 yaşındaydı. Garş'ta 26 Mayıs'ı 27 Mayıs 2008'e bağlayan gece öldürülmüştü. Jean kızın resmine baktı. Çok makyajlı olmasına rağmen sağlıklı bir yüzü vardı. Ağzı kalp biçiminde ve küçüktü ve epeyce kiloluydu. Polisler onun eğitim hayatının kısa bir özetini dosyaya eklemişti. 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuydu. Baba seramik ustasıydı. Annesi memur. 2001 yılında liseyi bitirmişti. Hemşirelik öğrenimi görmüş, sonra zeka özürlü çocuklar alanında uzmanlaşmıştı. 2005 yılında Garş'taki Bettelheim Enstitüsü'nde staj yapmak için Paris'e gelmişti. Bir yılla sınırlı bir sözleşmeyle enstitüde çalışmaya başlamış, sonra sözleşmesi uzatılmıştı. Marion kusursuz bir hemşire ve sorunsuz bir kızdı. İtali Meydanı yakınlarında Tolbiac Sokağı'nda bir stüdyoda tek başına yaşıyordu. Ama bir nişanlısı vardı. Lucas Nguyen, 27 yaşında, Vietnam asıllı ilkokul öğretmeni. Polis tarafından sorgulanmış ve dava dışı tutulmuştu. Ayrıca Marion Cantelo dalmaya meraklıydı. Yıl boyunca havuzda dalıyordu ve polisiye romanlar okuyordu. Haftada birkaç tane, her türden, her milletten. Jean tanık tutanaklarını ve polislerin notlarını da karıştırdı. Reisenbach'ın adamları Marion'un son günlerini iyice araştırmıştı. Gidiş geliş saatlerini, internet kayıtlarını, telefon görüşmelerini, harcamalarını, bir yabancı ile en ufak bir teması yoktu. Zaman kullanımında şüphe uyandıracak en ufak bir belirsizlikti. Yeniden fotoğrafa baktı. Yüzü kişiliğiyle uyumluydu. Güleç, bebeksi, canlı, fazla kilolarıyla barışık yaşayan genç bir kadın. Dosyada yer alan bir anekdot Jean'ın hoşuna gitmişti. Marion'un meslektaşı 28 yaşındaki hemşire Farida Becker anlatıyordu. Marion çok hoş bir kızdı. Her zaman cana yakın. Bir keresinde kızlarla kafeteryada yaptığımız rejimlerden söz ediyorduk. Birisi vardı, sadece ananas yiyordu. Bir diğeri protein diyeti yapıyordu. Marion'a onun bu konuda ne yaptığı sorulunca ben mi siyah giyiyorum diye cevap vermişti. Gerçekten hiç kompleksi yoktu. Jean gülümsedi. Bedeninden memnun olmak, evlenmek, çok gecikmeden çocuk sahibi olmak ve çalıştığı enstitüde ilerlemek. Sıradandı belki ama o kadar da kötü değildi. Özellikle de aşk özürlü ve basit projelerde başarısız Jean'ın gözünde. Gülümsemesi kayboldu. Bu umutlar paramparça olmuştu. Çünkü ilkel inançları olan bir kaçık, bir psikopat kurban töreni için Marion'u seçmişti. Neden onu, bir başkasını değil? Joachim'i düşündü, otizmini, Bettelheim Enstitüsü ile olası ilişkisini. Tan bunu araştırmıştı. Bugün yetişkin olmuş birinin çocukken bu merkezde tedavi görmüş olması imkansızdı. Çünkü merkez çok eski değildi. Dikkate alınması gereken bir diğer bağ da avukatın insanlığa hizmet faaliyetleriydi. Marion Cantelo'nun bir hükümet dışı örgütle ilişkisi olmuş muydu? Hayır, tanık ifadelerinde böyle bir bilgi yoktu. Ne bir yolculuk yapmıştı ne de böyle bir örgüte başvurusu olmuştu. Joachim onu başka türlü bulmuştu. Nasıl? Jean ikinci dosyaya geçti. Nelly Barjak, 28 yaşındaydı. Sten'de 4 Haziran'ı 5 Haziran 2008'e bağlayan gece öldürülmüştü. Marion'dan çok daha güzeldi. Sarışın, solgun bir yüz, düzgün yüz hatları, hantal omuzlarına rağmen duru ruhani bir güzellik. Nelly de şişmandı, gerçekten. Dosyaya göre boyu 1.72, kilosu ise 95'ti. Güzelliğini değerlendirmek için zayıflığın bugünün insanı üzerindeki hegemonyasını unutmak gerekiyordu. Nelly Barjak bu çağın kadını değildi. Rubens veya Courbet döneminde ışıldayan kadınlardan biri olabilirdi. Maalesef Nelly aynı zamanda modern bir kadındı da, fazla kilolarını utanç verici bir kusur olarak görüyordu. Dosyasında Jean, Nelly'nin dairesiyle ilgili bir rapor da buldu. Evde çok miktarda zayıflatıcı ürün, rejim hapları, gazete küpürleri vardı. Hepsi aynı konuyla ilgiliydi. Nasıl zayıflanır, selülitler nasıl yok edilir ve benzeri. Bunlar Jean'a pek uzak şeyler değildi ama o bu saplantısını asla dile getirmezdi. Bu saplantı onun sırrıydı. Nelly parlak biriydi. Liseyi 17 yaşında bitirmişti. Sonra 6 yıl Henri Mondor Tıp Fakültesine devam etmiş, uzmanlık sınavının ardından 4 yıl Paris'te Necker Hastanesi'nde sitogenetik ihtisasını tamamlamıştı. Daha sonra bazı sinogenetik laboratuvarlarında stajyer olarak çalışmış, pediatri ve tıbbi genetik kliniklerinde görev yapmıştı. 2006 yılında da hem işini yaptığı karyotipler çıkarmak hem de kendi araştırmaları aileler üzerinde genetik istatistikler hazırlamak için çalışmasına izin verildiği Pauva laboratuvarlarına gelmişti. Son günlerdeki zaman kullanımı iyice araştırılmıştı. Boşandıktan sonra bir doktorla 2 yıl evli kalmıştı. Nili Barjak sadece işi için yaşamıştı. Sabah 9'da laboratuvara geliyordu. Bütün mesai saatlerini orada geçiriyordu. Ardından herkes gittikten sonra kat değiştiriyordu. Moleküler genetik. 22'ye, 23'e hatta gece yarısına kadar orada çalışıyordu. Mesleğini iki cephede, iki uzmanlık alanında sürdürüyordu. Çıkışta da Bernard Pauva ile buluşuyordu. Joachim böyle bir kadını nereden bulmuştu? Jean yeniden avukatın insanlığa hizmet faaliyetlerini düşündü. Nelly'nin istatistiki çalışmalarıyla bir ilgisi olabilir miydi? Acaba genç kadın Joachim'in şu hükümet dışı örgütlerinden birinin ilgilendiği halklar üzerine onların aleyhine olabilecek bir inceleme mi yapmıştı? Hayır, Jean buna ihtimal vermiyordu. Her ne olursa olsun bu konuda da bir bilgi olurdu. Üçüncü dosyayı aldı. Francesca Tercia, 34 yaşındaydı. Paris'te 6 Haziran'ı 7 Haziran 2008'e bağlayan gece öldürülmüştü. Dosya inceydi. Soruşturma henüz başlatılmıştı. Buenos Aires'te doğduğu, plastik sanatlar ve antropoloji eğitimini aldığı biliniyordu. Daha sonra Barcelona'ya, ardından da Paris'e yerleşmişti. Başkentte ne bir nişanlısı ne de uzun süreli bir ilişkisi vardı. Jean kızın resmine baktı. Francesca da eli yüzü düzgün, güzel sayılabilecek bir tipti. Irkını belli eden Latin yüz hatları vardı. Simsiyah kaşları ona trajik bir hava veriyordu. Dalgalı siyah saçlar, erkeklerin içine gömülmek isteyeceği ipeksi siyah bir kütle. Tek kusuru yüzünün geniş olmasıydı. Francesca Tercia da ağır siklet kategorisinde sayılabilirdi. Zaten Jean kızın atölyenin ortasına asılmış vücudunu hatırlıyordu. Geniş kalçalar, kalın baldırlar, yuvarlak ve kıvrımlı bir karın. Üç güzeller değillerdi ama üç şişmanlardı. Jean dudaklarını ısırdı. Aklına böyle aptalca düşünceler geldikçe hiçbir zaman gerçek bir soru yargıcı olamayacaktı. Müttefik, uzlaşmacı, normal bir yargıç. Hep böyle kinik olmuştu. Ve mesleği de ne yazık ki onu düzeltememişti. Nelly Barjak gibi Francesca da neredeyse iki işi bir arada götürüyordu. Mesai saatleri içinde gerçeğine çok yakın tarih öncesi insanlar üreten Isabella Viotti'nin atölyesinde çalışıyordu. Akşamları henüz adresi saptanmamış bir atölyede çok daha kişisel heykeller yontuyordu. Özel hayatına gelince çarpıcı hiçbir şey yoktu. Joachim'le ortak noktaları neydi? Francesca Arjantinliydi. Joachim, Latin Amerika ile bağlantılı hükümet dışı örgütlerle çalışıyordu. Bir ilişki olabilir miydi? Paris'teki bir elçilikte karşılaşmış olabilirler miydi? Jean üç resmi önüne koydu. Kurbanları birbirine benziyordu ama o kadar. Tek ortak noktaları fazla kilolarıydı. Yakınlarda katilde harekete geçme arzusu uyandıran cinayet işleme dürtüleri üzerinde bir kitap okumuştu. Genellikle tetikleyici, kurbandaki bir ayrıntı, bir özellik oluyordu. Ama durum çok daha karmaşıktı. Başka birçok şart bir araya gelmeliydi. İç ve dış koşullar. Ancak o zaman ani bir karar ortaya çıkıyordu. Jean özellikle bir ikilemle karşı karşıyaydı. Katil bu kadınları fiziksel özelliklerinden veya mesleklerinden dolayı mı seçmişti? Kurbanların ortamı katilin ilgisini çekiyordu. Otizm, doğurganlık, tarih öncesi. Tanın sesi yeniden kulaklarında yankılandı. Onları rastgele seçmiyor, hayır bir planı var. Bu cinayetleri önceden planlayıp planlamadığını bir kez daha düşündü. Bir organizasyon olduğu şüphe götürmezdi. Oysa Joachim kriz anında öldürüyordu ve bu kara delikleri hatırlamıyordu. Kadınları kim tespit ediyordu? Mekanı kim hazırlıyordu? Cep telefonu titredi. İçgüdüsel olarak Jean saatine baktı. 18 olmak üzereydi. Telefonu açtı. Reisenbach'tı. Neredesin? Uzaklaştırıldım. Ne cinayet ne de yangın soruşturmasını alabildim. Kulübe hoş geldin. Beni de yamyam dosyasından aldılar. Soruşturmayı emniyet müdürüne daha yakın bir ekibe verdiler. Bu iş için 30'a yakın polisi görevlendirdiği söyleniyor. Tanın ölümüne gelince dünyanın üzerine çökmüş bir felaketmiş gibi Fransız istihbaratı ve İçişleri müfettişleri soruşturmayı üstlendiler. Aşağı ruhban sınıfına musallat olmuş frengi gibi demek istiyorsun sanırım. Evet dedi Reisenbach sıkılı dişlerinin arasından. Tam olarak kastettiğim buydu. Ne yapacaksın? Kendimi açığa aldırttım. Dosya üzerine tek başına çalışabilmek için. Benimle misin değil misin? Sana nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Davadan alınmış biri olarak parmağımı kımıldatamam. Benim gibi yapacaksın. Sağ elin sol elini ne yaptığını bilmeyecek. Şu an ne istiyorsun? Kurbanlar hakkında hazırladığın dosyaları okudum. İyi iş ama yeterli değil. Niye eşelemek niyetindesin? Katilin kurbanlarını nasıl belirlediğini bulmak gerekiyor. Onlarla bir yerlerde karşılaşmış olmalı. Ve hepsinin de aynı yer olduğunu düşünüyorum. Meslekleriyle, alışkanlıklarıyla veya fiziksel görünümleriyle ilgili bir yer. Amerikan diyeti toplantıları olmasın? Çok komik. Zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, alışkanlıklarını, tanıdıklarını bir daha araştır. Kuaförlerini, spor salonlarını, jinekologlarını, kullandıkları otobüs veya metro hatlarını, ne bileyim her şeyi kontrol et. Sanırım anlamadın. Artık ne zamanım ne de ekibim var. Ben başının çaresine bak. Bu araştırmaları başka bir olaya aitmiş gibi göster. Bu o kadar basit değil. Patrick, bir seri katilden söz ediyorum. Öldürmeye devam edecek bir kaçık. Hiç kuşkusuz François Tan'ı da öldürmüş olan bir herif. Belki de sorunu tersten ele alıyorsun, dedi sonunda Reisenbach. Kurbanların mesleklerinin katili ilgilendirdiğini biliyoruz. Belki de önemli işlerin yapıldığı bu yerleri, Bettelheim Enstitüsü, Pavua Laboratuvarları, Viotti'nin atölyesi gözetledi. Sonra da diğer çalışanlar arasından etli butlu olan bu genç kadınları seçti. Bu bir olasılık ama tutanaklarını okurken başka bir şey anladım. Onları tanıyordu şahsen. Nasıl? Asla ne zorla içeri girme ne de saldırı var. İlk cinayette otoparkta herhangi bir mücadele izi yok. İkincisine gelince Pavua Laboratuvarları gerçek bir kale. Hiç iz bırakmadan içeri girmek imkansız. Nelly Barjak gece vakti katili içeri aldı ve ona içeriği gezdirdi. Bu kesin. Viotti'nin atölyesinde de aynı hikaye söz konusu. Herhangi bir zorla girme izi yok. Francesca katile kapıyı açtı. Gecenin ileri bir saatinde hiçbir şeyden kuşkulanmadan. Onu bekliyordu. Telefon numaralarını kontrol ettik. Aranan ve aranılan. Üç listeyi karşılaştırdık. Ortak tek bir numara yok. Katil onlarla başka türlü temas kuruyordu. Onlarla belirli bir yerde buluşmaya özen göstermiş olmalı. Ve biz bu yeri bulmak zorundayız. Adamlarını harekete geçir Patrick. Bakacağım. Jean önemli bir noktaya temas ettiğini hissetti. Daha sakin bir ses tonuyla devam etti. Francesca Terse ile ilgili bir ilerleme kaydettin mi? Evine gittik. Büyük bir atölye. Montreux'de. Atölyesinde özel heykellerini yontuyor değil mi? Evet. Şu heykeller nasıl? İç karartıcı, tiksindirici, işkence sahneleri. Sana fotoğraflarını gösteririm. Dikkat çekici başka bir şey? Yok. Ama bende sanki taşınmak üzereymiş gibi bir izlenim uyandırdı. Neden? Loftu iki katlıydı. Aşağısı atölye, yukarısı konut. Mobilyaların üzerinde sayılar vardı. Aslında hep aynı sayılar. Hangi sayı? 50. Kendinden yapışkanlı kağıtlara keçeli kalemle yazılmıştı. Dolapların üstünde, buzdolabında, banyodaki aynada, her yerde 50 yazılıydı. Başta anlamadık. Sonra onun taşıma hazırlığı içinde olduğunu düşündük. Şüphesiz nakliye firması için bir işaret. Jean çoktan anlamıştı. Yine de sordu. Ekibinde kadınlar var mı? Hayır. Bir iki kadın almalısın. Neden? Francesco'nun otopsi raporunu aldın mı? Önümde. Boyu kaç? 1.57. Kilosu 68. Adli tabibe göre. Bu soruların sebebi ne? Çünkü Francesca rejim yapıyordu. 50 onun hedef kilosuydu. Motive olmak için de bu sayıyı her yere yazmıştı. Mesela buzdolabının üstündeki bu sayı ona aldığı kararı hatırlatıyor. O da atıştırmaktan vazgeçiyordu. Dalga mı geçiyorsun? Asıl sen dalga geçiyorsun. Kadın cinayetlerini soruşturmada sadece erkekler kullanıldığı sürece ne olup bittiğinin yarısını bile anlamayacaksınız. Ders için teşekkürler, dedi Reisenbach alıngan bir ses tonuyla. Rica ederim. Ben hedefimi kırmızı rujla yazarım banyomdaki aynaya. Polis onu kışkırttı. So what? Bunun soruşturmaya ne gibi bir katkısı var? Bu bir kez daha kurbanlar arasında ortak noktanın altını çiziyor. Fazla kilolar ve onunla birlikte de günlük yaşamları. Bu sorunla alakalı yerleri araştır. Belki de aynı spor salonuna, aynı hamama gidiyorlardı. Araştır. Reisenbach cevap vermedi. Jean onun üstüne fazla gitmemesi gerektiğini hissetti. Bu öğleden sonra bir şeyler buldun mu? Bugün yok, hayır. Ya şu verileri karşılaştırma işi, Bettelheim Enstitüsü'ndeki çocuklar, Pavua laboratuvarlarındaki amniyosentezler? Henüz bitmedi. Ama şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Jean üstelemedi. Bundan bir şey çıkacağına inanmıyordu. Şimdilik katilin ismini biliyordu. Sadece ismini. Peki benim avukat, diye yeniden atıldı Jean. Adı Joachim olan. Fransa'da Joachim adında tek bir avukat bile yok. Herifin Fransız olduğundan emin misin? Hayır. Ya sana verdiğim cep numaraları, bir sonuç çıktı mı? Tan'ın konuştuğu numaraların tam listesi yarın elimde olacak. Şimdilik şu senin adamın Anton Ferro'nun görüştüğü numaralara ulaştım. Jean'ın kalp atışları hızlandı. Bu son günlerde fazla telefon görüşmesi yapmamış. Ve bu sabah sadece iki kere. Sonra hiç yok. Bunun da bir açıklaması olabilir. Neden? Çünkü iki numarayı da aradım. İlki telesekreterin numarası. Tüm randevularını iptal etmiş. İkincisi bir seyahat acentasına ait. Odise Turizm. Ferro Madrid için bir uçak rezervasyonu yaptırmış. Ardından da Managua için. Nikaragua mı? Aynen. Öğlen saatlerinde İspanya'ya uçtu. Umarım tanık olarak dinlenmesi için ona bir celp yollamayı düşünmüyordun. Çünkü artık çok geç. Birkaç saat içinde tropikal bölgelerde olacak. Demek Anton Ferro kaçmıştı. Bu düşünce onu rahatlattı. Ama neden Nikaragua? Orada arkadaşları mı vardı? Jean ülkeyi biliyordu. Siyasi durumu düzelmiş olsa bile turistik bir seyahat için pek uygun bir yer değildi. Birden aklına başka bir şey geldi. Babanın aksanı. oğlunun Latin Amerika ile olan bağlantısı. Belki de bu iki adam Nikaragua asıllıydı. Bu durumda Fero'nun oraya gitmesinin başka bir sebebi olmalıydı. Adam kaçmıyordu. Tam tersine hastası ve oğluyla ilgili bir soruşturma yapıyordu. Bir ipucunun peşinden gidiyordu. Cumartesi günkü telefon görüşmelerinde konuştuğu kişilerin kimliklerini belirledin mi? Derinlemesine değil. Profillerini tahkik et. Mesleklerini de. Listede İspanyol isimli biri var mı? Bakarım ama dikkatimi çekmedi. Başka bir şey daha. Senin dosyalarda kimse kurbanların ajandalarından, telefon firistlerinden, BlackBerry'lerinden söz etmiyor. Hepsi vardı ama artık yok. Tan onları evine götürmüştü. Yani yandı. Diğer her şeyle birlikte. Jean bıkkınlıkla derin bir nefes aldı. Aklında bir şey daha var. Katil tarih öncesine kafayı takmış birine benziyor. İlk Çağ Sanatları Müzesi'nde veya Botanik Bahçesi'ndeki müzede hırsızlık, soygun veya vandallık gibi olaylar olmuş mu kontrol ettin mi? Hayır, tam olarak ne arıyorsun? Jean'ın aklına Hans Bellmer'in eserlerinin sergilendiği müzeleri dolaştığı günler geldi. Yıllar boyunca ablasının katilinin izini buralarda bulacağını ümit etmişti. Katili ele verecek bir olgu, bir ayrıntı, bir ipucu aramıştı. Hiçbir sonuç alamamıştı. Ama belki bu defa tarih öncesiyle alakalı her yeri araştır diye üsteledi Jean. Kitapçıları, müzeleri, kütüphaneleri, oralarda çalışan personeli sorgula. Belki bir isim çıkar, tuhaf bir olay, ne bileyim bir şeyler. Bu evrenin içinde dolanıp duruyor, bunu hissediyorum. Jean, sadece birkaç saatimiz var. Hiç sorun değil. Emin misin? Eminim. Çelik değil, hemen hallederim. Michel Brun aletlerini çıkardı. İş durumunda şirketinin logosu, Kiros kilitleri vardı. Jean kollarını kavuşturmuş ona bakıyordu. Her ikisi de Anton Ferro'nun muayenehanesinin kapısının önünde duruyorlardı. Saat 21'di. Brun diğerlerinden farklı bir kilitçiydi. Jean onunla hırsızlık suçlamasıyla getirildiği Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bürosunun önünde karşılaşmıştı. 26 yaşındaki genç adamın gündüzleri çalıştığı atölyede anahtarları kopyalamak gibi kötü bir huyu vardı. Daha sonra bunları kullanıp ganimetini topluyordu. Sütyenler, kirli külotlar, National Geographic dergileri, dolma kalemler. Jean onun yaptığı hırsızlıkların saçma sapan, maddi değeri düşük şeyler olduğunu dikkate almıştı. Ayrıca bu kleptomanın kilit açma konusunda eşsiz bir yeteneği olduğunu da fark etmişti. Aleyhine dava açmamıştı. Böyle bir uzman ona gerekli olabilirdi. Brun'u serbest bırakmıştı. Ama dosyasını da kapatmamıştı. O zamandan beri de gerekli gördüğü zamanlarda onu çağırıyordu izinsiz aramalar için. İşte Anton Ferro'nun kilidi açılmıştı. Jean mermerin soğuğunun içine işlediğini hissetti. Viraj alınmıştı. Geri çekilmek için artık çok geçti. Yeniden yasal yollara başvurmak için de. Brun kapıyı itti ve Jean'a takıldı. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatmayı unutmayın. Jean lateks eldivenlerini giydi. Karanlığın içine daldı. Dairenin içi çok daha sıcaktı. Dikkatle kapıyı kapattı. El fenerini yaktı. Pencerelerden görünmemesi için elini fener ışığının önüne siper etti. Dairenin içi karanlık ve son derece sessizdi. Koridor önce, sol taraftaki küçük bir odaya açılıyordu. Bekleme salonu, beyaz duvarlar, eski tip silmeler, cilalı parkeler, birkaç sandalye, sehpanın üzerine bırakılmış kitaplar, magazin dergileri değil, sergi katalogları, mesleki yayınlar. Bir entelektüelin muayenehanesi. Bu ilk odayı geçti. Sağ tarafta kapalı bir kapıyla karşılaştı. Kapıyı açtı. Görüşme odası. Dinlenen oda. Hayal ettiğinden çok farklı değildi. Yaklaşık 30 metrekare. Sağda bir kitaplık. Ortaya pencerenin karşısına verevine yerleştirilmiş bir çalışma masası. Ve solda aşı boyası renkli İskoç kumaşıyla örtülü bir divan. Parkelerin üzerinde kırmızı bir halı. Divanın üstünde duvarda asılı Peru tarzı bir şal. O da kırmızı. Ingmar Bergman'ın Çığlıklar ve Fısıltılar filminin tanıtımında söylediği cümleyi hatırladı. Çocukluğumdan beri insan ruhunun içine hep kırmızı renkli, ıslak bir zar gibi hayal etmişimdir. Şimdi bu ruhun odasındaydı. Duvarlar bu odada yükselen seslerle uğulduyor gibiydi. Masanın arkasına geçti, karıştırmaya başladı. Hiç kullanılmamış bir bloknot, biblolar, kurşun kalemler, ajanda yoktu. Herhangi bir not pusulası yoktu, isim de. Çekmeceyi açtı. Bir reçete koçanı, bir Vidal Fransızca ilaç sözcüğü. Bir DSM, akıl hastalıklarını sınıflandıran bir Amerikan başvuru kitabı. Hastalarla ilgili en ufak bir ayrıntı yoktu. Aklına bir fikir geldi. Siyah tarafından yerleştirilmiş dinleme cihazını alma fırsatı vardı. Döndü ve perde çubuğunun üst kısmına baktı. Teknisyenler hep aynı yöntemi kullanırdı. Bir sandalye çekti, bir zarf açacağı aldı. Perde çubuğunun üzerine uzandı. Böcek oradaydı, pervazın üstünde. Duvara iyice yerleştirilmişti. Zarf açacağının ucuyla kanırttı ve cihaz avucuna düştü. Jean kitaplığın yanındaki bir başka kapıyı fark etti. Yaklaştı. Büyük ikramiye. Fero'nun arşivinin bulunduğu yaklaşık 5 metrekare genişliğinde küçük bir odaydı. İçleri elle tutulmuş notlarla dolu bir sürü dosyanın durduğu basit raflar. Psikiyatr eski usul çalışıyordu. Rastgele bir dosya aldı. Fero her hasta için bir fiş açmıştı. Ad, soyadı, adres. Sonra seanslar sırasında aldığı notları da dosyaya eklemişti. Aradığı tam olarak buydu. İspanyol'un yaşına denk, mesela 50 yaşın üstünde, İspanyol adı taşıyan bütün hastaların dosyalarını burada oturup elden geçirmeliydi. Şüphesiz bu akıntıya kürek çekmekten farksızdı. Eğer Fero eşyalarını toplayıp yolculuğa çıktıysa ve üstelik soruşturma yapmak için gittiyse, yaşlı İspanyol'un dosyasını da beraberinde götürmüş olabilirdi. Ayrıca adamın İspanyol ismi taşıması da bir şey ifade etmeyebilirdi. Örneğin Latin Amerika'dan gelmiş olsa da bir Alman, Rus veya İtalyan soyadı taşıyabilirdi. Ama önce dairenin içindeki turunu tamamlamalıydı. Jean odadan çıktı. Daha şimdiden ter içinde kalmıştı. Koridorun sonunda bir oda daha vardı. İki kişilik bir yatak. Soldaki duvara gömülü raflar. Yatağın tam karşısında bir plazma ekran, TV. Kesin olan bir şey vardı. Fero burada yaşıyordu. Jean duvarlarda ve başucu konsollarında herhangi bir kişisel fotoğraf bulunmadığını fark etti. Jean karmaşık duygular içindeydi. Bir yandan bu keşfinden dolayı mutluydu. Anton Fero'nun ailesi yoktu, ne karısı ne de çocukları. Diğer yandan muayenehanesinde bu şekilde yalnız yaşaması keyfini kaçırmıştı. Fero bir üniversite öğrencisi gibi yaşıyordu. Konforsuz, sıcak bir ortamdan uzak, yokluk içinde. Kendini tamamen davasına adamış bir şekilde. Bu hiç aklına gelmemişti. Ama sanki kendisi farklı bir hayat mı sürüyordu? Çekmecelere bir göz attı. Külotlar, çoraplar, gömlekler hep koyu renk tonlarda. Sayılarının azlığı seyahate çıktığının bir göstergesiydi. Raylı bir dolap, birkaç takım elbise, siyah yünlü takımlar. Tam bir cenaze levazımatçısının gardırobu. Belki de ince ve renkli giysilerini Nikaragua'ya götürmüştü. Jean devam etti. Yatağın kenarına yere bırakılmış kitaplar. Bruno Bettelheim'in The Empty Fortress'i. Thomas Mann'ın Büyülü Dağı. Pushkin'in Yergeni ve Omegeni. Kitapları karıştırdı, silkeledi. Sayfaların arasında fotoğraf olup olmadığına bakıyordu. Yoktu. Pencere ile plazma TV arasında sıkıştırılmış küçük çalışma masasını fark etti. Bilgisayar yoktu. İnce çekmeceyi açtı. Not defterlerini, kağıtları, bir sürü ıvır zıvır alt üst etti, nafile. Fero sırları ile birlikte ortadan kaybolmuştu. Koridora geri döndü. Tişörtü terden vücuduna yapışmıştı. Mutfağı buldu ve yüzüne soğuk su çarptı. Burası da evin geri kalan kısmının bir yansımasıydı. Temiz, kişiliksiz, gerçekten uzak. Buzdolabını açtı, boştu. Banyoya geçti, keza raflarda ne bir temizlik ürünü ne de dış macunu fırçası vardı. İçini yersiz bir şüphe kapladı. Fero hafta içi burada kalıyor, hafta sonları ise Provence stili muhteşem evine, ailesinin yanına gidiyor olabilir miydi? Hayır, o takdirde burada fotoğraflar olmalıydı. Çocuklarının yaptığı resimler, mektuplar. Fero psikiyatrinin bir haçlısıydı. 16. kısım sonu. Sayfa 179. Yabancı kelimeler. İtali. İtalie. Tolbiac. Tolbiac. Lucas Nguyen. Lucas Nguyen. Farida Becker. Farida Becker. Stains. Stains. Henry Mondor. Henry Mondor. Montreux. Montreuil. Loft. Loft. Sanayi veya ticari amaçla inşa edilmiş, sonradan meskene dönüştürülmüş hangar. Sowat. Sowhat. Odisse. Odisse. National Geography. National Geographic. Kiros. Kiros. Michel Brun. Michel Brun. DSM. Diagnostic and Statistical Manual. Teşhis ve İstatistik Kılavuzu. DIAGNOSTICANDSTATISTEICALMANUAL